Ayrım 19. Malta sürgünleri. Bilal Nevşimşir. Sayfa 284. Amerika'dan medet. Ermeni kırımı iddiası ispat edilemiyordu. İngilizlerin 2 yıllık delil arama çabası boşa gitmişti. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ciddi bir delil bulamamıştı. İngiliz arşivleri koftu. Türkiye'den umut yoktu. Son bir umutla Amerika'ya dönüldü. Yüksek Komiser Rumbold, Malta sürgünlerini suçlayabilmek için Amerika'nın elinde bol miktarda belge bulunduğu kuşkusuzdur, demişti. Londra dört elle bu öneriye sarıldı. Amerika birkaç bakımdan önemliydi. Ermeni kırımı yapıldıysa Amerikan arşivleri suç delilleriyle dolu olmalıydı. Birinci Dünya Savaşı içinde İngiltere ile Türkiye'nin ilişkileri kesikti. Ama Türk-Amerikan ilişkileri 1917 yılına kadar kesilmemişti. Amerikan diplomatik ve konsolosluk görevlileri savaş yıllarında da Türkiye'de kalmışlardı. Ermeni sürgününü ve yapıldıysa Ermeni kırımını izlemiş oldukları kuşkusuzdu. Amerikalılar Ermenilere karşı ilgisiz değillerdi. Tersine Ermenilerin koruyucusu rolündeydiler. Ermeniler öldürüldüyse bunun kayıtları Amerikalılarca tutulmuş olmalıydı. Sonra Anadolu'da kökleşmiş Amerikan misyonerleri, öğretmenleri ve ajanları vardı. Eğitim, yardım, din, kültür kisvesi altında iş görüyorlardı. Ama hemen hepsi Ermenilerin koruyucu meleği rolündeydi. Ermeni kırımı propagandasını Avrupa ve Amerika'ya yayanların başında bunlar da vardı. Türk düşmanlığını Atlantik ötesinde de mayalandırmışlardı. Büyük yaygaralar koparmışlardı. Yazmışlar, çizmişler, konuşmuşlardı yıllarca. Herhalde bildikleri pek çok şey olmalıydı ki bunca gürültü koparabilmişlerdi denilebilir. Öyleyse gün bugündü. Şimdi onların da tanıklığına başvurulacaktı. Sanıklar İngilizlerin avuçlarının içindeydi. Mahkeme kurulacaktı. Yalnız bir şey eksikti. Suç delili. Ermeni koruyucusu Amerikan misyonerlerine, öğretmenlerine, ajanlarına tarihi bir görev düşüyordu. Ya iddialarını ispatlayacaklar ya da tarih önünde iftiracı damgasını yiyeceklerdi. İşte Halep, işte Arşın. Üstelik Amerika Türkiye'li Ermenilerle doluydu. Toplanıp Atlantik ötesine taşınmışlardı. Yeni dünyada Türklerin kurbanları, Kırım artıkları diye tanıtılmışlardı. Öyleyse onlar da çok şey görmüş, çok şey yaşamış olmalıydılar. Amerikan makamlarına kim bilir ne kadar önemli belgeler, bilgiler vermişlerdir. Bu Ermeni belgeleri de Amerikan arşivlerinde saklanmış olmalıdır herhalde. Sakla zamanı gelir zamanı kabilinden. Bu belgeleri kullanma zamanı işte gelip çatmıştı. Ne yönden bakılırsa bakılsın, Amerikan arşivleri çok umut verici görünüyordu ve İngiliz hükümeti Amerikan kaynaklarına ciddiyetle bel bağladı. 31 Mart 1921 günü Lord Curzon, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir A. Getz'e şu telgrafı çekti. Malta'da tutuklu Türkler aleyhinde delil hakkında. Majesteleri hükümetinin eli altında Malta'da Ermeni kırımına katılmaktan sanık bir miktar tutuklu Türk var. Kurbanların kaybolması, dağılması ve başka nedenler yüzünden suç delillerini ortaya çıkarmakta büyük güçlüklerle karşılaşılıyor. Amerikan hükümetinin elinde kovuşturmaya yarayacak deliller bulunup bulunmadığının öğrenilmesini rica ederim. F.O. 371-6500-E-35-S2 Curzon'dan Getz'e şifretel dağıtımı yapılamaz Londra 31-3-1921-076. Bu kısa telgraf pek önemli ve ciddi sayılır. Şifredir ama önemli bir şifre. Normal şifre telgraflar çoğaltılıyor ve 15-20 yere birden dağıtılıyordu. Bu ise tek nüshadır ve dağıtımı yapılmaz damgasını taşır. Nedenini anlamak biraz zor. Lord Curzon belki saçma İngiliz politikasına Amerika'yı sürüklemek istediğinin bilinmesini istememiştir. Belki için için Ermeni kırımının asılsız olduğunu, Amerika'dan da bir şey çıkmayacağını düşünmekteydi. Gülünç duruma düşmemek, sonunda rezil olmamak için Amerika'ya da başvurduğunun duyulmasını istemiyordu. Akla gelen bir başka olasılık da şudur. Amerika'dan eli boş dönülürse Malta sürgünleri eninde sonunda serbest bırakılacaktı ve o zaman İngilizler bu kimseleri zaten yargılamak niyetinde olmadıklarını ileri sürebileceklerdi. Bir ihtiyat tedbiri olarak Malta'ya gönderilmişlerdi. Türkiye'deki olayların yatışması bekleniyordu diye iddia edebileceklerdi. Ama yargılamak için Amerika'nın bile kapısının çalındığı duyulursa böyle bir iddia sürülemeyecekti ileriye. Amerika'ya da başvurulduğu ve bir sonuç alınamadığı duyulursa bütün Ermeni kırımı propagandası şişirilmiş bir balon gibi sönecekti. O zaman İngilizler dünya kamuoyu önünde müfteri, yalancı durumuna düşebilecekler ve prestij kaybedeceklerdi. Bu bakımlardan Amerika'ya başvurulması son derece gizli tutuluyordu denebilir. Washington Büyükelçisi Sir A. Getz de yine dağıtımı yapılmaz kayıtlı bir şifre telgrafla şu karşılığı verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda birçok soruşturma yaptım. Bana bugün bildirildiğine göre Amerikalıların elinde Ermeni sürgünü ve Kırım'ı ile ilgili birçok belge vardır. Ancak bu belgeler olaylara karışmış kişilerle ilgili olmaktan ziyade suçların işlenişiyle ilgilidir. Majesteleri hükümeti İngiltere arzu ederse kaynağı açıklanmamak kaydıyla bu belgeler Büyükelçiliğimiz emrine verilecektir. Anlatılanlara bakılarak bu belgelerin Malta'da tutuklu Türklerin kovuşturulmasında delil olarak işe yarayabileceklerinden kuşkuluyum. F.O. 371-6503-E6311 Getz'den Curzon'a şifre tel, dağıtımı yapılamaz, Washington 2-6921-No.374. Bu tel, İngilizlerin güvendiği tepelere kar yağdığının ilk belirtisiydi. Washington umutsuz görünüyor, inanılır gibi değil belki ama Amerikan kaynakları da kof çıkacağı benziyordu. Sezilen oydu ki Amerikan arşivleri bol propaganda malzemesiyle doluydu ama mahkeme önünde işe yarayabilecek bir ispat delili bulunabileceği kuşkuluydu. Amerikalıların elinde Ermeni sürgünü ve Kırım'ı ile ilgili pek çok belge varmış. Varmış ama bu belgeler suçun işlenişiyle ilgiliymiş. Suçlularla ilgili değilmiş. Demek ki çevir kazı yanmasın ya da tut kelin perçeminden. Londra çaresizdi, dardaydı. Bunca çaba, bunca inatla yapılan tutuklamalar, sürgünler boşa mı gidecekti? Bütün savaş boyunca Ermeni Kırım'ı, Türk barbarlığı sloganlarıyla Avrupa ve Amerika kamuoyu oluşturulmuştu. İnsanlar şartlandırılmıştı. Londra hükümeti dönüşü zor bir yoldaydı. Ermeni Kırım'ından Türklerin yargılanıp cezalandırılacağı kaç kez ilan edilmişti. Şimdi Amerika'dan da işe yarayacak belgeler sağlanamazsa bu propaganda çökecekti. İngilizler bunu nasıl izah edebileceklerdi? Washington Büyükelçisi umutsuz olduğunu sezdiriyordu ama Londra olanakları sonuna kadar araştırmak zorunluluğunu duyuyordu. 16 Haziran 1920 günü Lord Curzon, Washington Büyükelçisi'ne ikinci talimatını verdi. Ermenilere ve öteki yerli Hristiyanlara zulüm yapmaktan sanık olarak yargılanacak Malta sürgünlerinin listesini gönderdi. Listedeki sürgünler hakkında kısaca bilgi ekledi. Bu kimselerden herhangi biri aleyhinde tezelden Amerika hükümetinden delil sağlayabilirseniz memnun olurum, dedi. Ve Büyükelçilikten şu karşılığı aldı. Curzon'dan Getz'e yazı Londra 16-6-1921 No.E. 6311-132-44. Ermeni Kırım'ından ötürü yargılanmak üzere Malta'da tutuklu Türklerle ilgili olarak çalışma arkadaşlarımdan biri dün 12 Temmuz günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Son savaşta Ermenistan'da yapılan zulümlerle ilgili Amerikan konsolosları raporlarını gözden geçirilmesine izin verildi. Bu raporlar Majesteleri hükümetinin amacına en çok yarayacak diye Amerikan Dışişlerince seçilmişti. Üzülerek arz edeyim ki bu belgelerin içinde yargılanmak üzere Malta'da tutuklu bulunan Türkler aleyhinde delil olarak kullanılabilecek hiçbir şey yoktur. Gözden geçirilen raporlarda söz konusu Türk görevlilerinden yalnız iki kişinin, Sabit Bey ile Süleyman Faik Paşa'nın adları anılmaktaysa da bunlar hakkında yazılanlar da raporları kaleme alanların kişisel düşüncelerini aşmıyor ve suç delili olabilecek hiçbir somut fiil gösterilemiyor. Şunu da eklemekle onur kazanırım ki Amerikan Dışişleri yetkilileri konuşma sırasında verecekleri bilgilerin hiçbirinin bir hukuk mahkemesi önünde kullanılmaması arzusunda bulunmuşlardır. Bu bakımdan ve Amerikan Dışişleri'nin elindeki belgelerle hiçbir şekilde Türkler aleyhinde delil bulunmadığından korkarım ki bu konuda yeniden Amerikan hükümetine başvurulmasında herhangi bir şey elde etme umudu yoktur. F.O. 371-6504-E8519 Craigie'den Curzon'a yazı Washington 13-7-1921 No.722 Böylece Amerika'ya beslenen umut da söner. Londra hükümeti Malta sürgünleri aleyhinde suç delili bulma umuduyla başvurduğu Washington'dan eli boş döner. Bir politikanın iflası. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcı arasında da yazışmalar yapılmıştır. 20 Mayıs 1921 günü Başsavcılık, Barış Antlaşması Sevr onaylanmadan Malta sürgünleri aleyhinde kovuşturma yapılamayacağını bildirdi. İngiliz Başsavcılığı, İngiliz tutsaklarına kötü davranmaktan sanık 8 kişi dışında kalan Malta sürgünlerini siyasi suçlu sayıyordu. Bunların Malta'da tutulmaları ya da salıverilmeleri bir hukuk usulü sorunu değil, yüksek politika sorunudur, diyordu. F.O. 371-6502-E8545 İngiliz Başsavcılığından Dışişleri Bakanlığı'na yazı Londra 25-1923. Yani Başsavcılık Malta sürgünlerinin hukuksal yollarla cezalandırılamayacaklarını açıklıyordu. İngiliz Dışişleri Bakanlığı ise hiç olmazsa 42 sürgünün Ermeni Kırım'ından ötürü cezalandırılmasını istiyor ve Başsavcılığı da bu görüşe çekmeye çalışıyordu. 31 Mayıs günü başsavcılığa gönderdiği yazıda sürgünler aleyhinde delil bulmanın son derece güç olduğunu itiraf etti. Ama hiç değilse 42 kişinin cezalandırılmasının siyasi bakımdan son derece arzu edildiğini söyledi. Başsavcılığın görüşünü sordu. İngiliz Dışişleri'nden Başsavcılığa yazı, Londra 31/5/1921. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Malta sürgünlerini cezalandırmak için çırpınıyordu. Bu işi bir prestij meselesi yapmıştı. Delil olmasa bile bu sürgünleri cezalandırmayı siyasal bakımdan gerekli görüyordu. İngiliz politikasının haklılığını ortaya koyma gibi önemli bir dava söz konusuydu. Başsavcılıktan bir çeşit fetva almak için direniyordu Lord Curzon. Bu yazışmalar yapılırken Amerika'dan da olumsuz karşılık gelmişti. Amerikan arşivlerinde Malta sürgünleri aleyhinde suç delili bulunmadığı anlaşılmıştı. 29 Temmuz 1921 günü İngiliz Başsavcılığı Dışişleri Bakanlığı'na uzunca bir yazı gönderdi. Cezalandırılmak istenen sürgünlere yüklenen suçların yarı siyasi nitelikte olduğunu tekrarladı, delil bulunmadığını, bulma olanağı da kalmadığını ekledi. Eldeki delillerle bu kimselerin mahkum ettirilemeyeceklerini belirtti. Kısacası İngiliz Başsavcılığı Malta sürgünlerinin yargılanması için yeşil ışık yakamamıştı. F.O. 371-6504, E.8745 İngiliz Başsavcılığından Dışişlerine yazı, Londra 29/7/1921. Bu yazı üzerine Dışişleri yetkilisi Mr. Edmonds, bu yazıdan anlaşıldığına göre sürgünleri mahkum ettirme şansımız hemen hemen sıfırdır. Amerikan hükümetinin de bize hiçbir delil yardımında bulunamayacağını anladık, dedi. Lord Curzon, İngiliz hukuk otoritelerince de yüzgeri edilmiş oldu. 10 Ağustos 1921 günü İstanbul Yüksek Komiserliği'ne gönderilen bir yazıda yenilgi açıkça kabul edildi. Malta sürgünlerini yargılamak için yapılan başarısız çalışmalar özetlendikten sonra şöyle deniyordu. Delil yokluğunun yarattığı güçlükten başka, Sevr Antlaşması'nın 230. maddesi gereğince bir mahkeme kurulmasına Fransız ve İtalyan hükümetlerinin katılmaları olasılığı da yoktur. Bu koşullar altında anılan maddeyi kullanma umudunu pek göremiyorum. Majesteleri, hükümeti, Anadolu'daki İngiliz tutsakları geri dönünceye kadar Türk tutsaklarını serbest bırakmaya her ne kadar razı olamayacaksa da, yukarıda anılan güçlükler sonucunda Türkiye ile yapılacak genel bir antlaşma ile yerli Hristiyanlara zorbalıktan sanık olarak Malta'da tutuklu 43 Türk'ün salıverilmesini de düşünmek zorunda olduğunu hissediyorum. Curzon'dan Rumble'da yazı, Londra 10/8/1921, No. 851. İngilizlerin Türk'ü cezalandırma politikası iflas etmiş demektir. Bunun önemi büyüktür. Çünkü yalnız Malta sürgünleri cezadan kurtulmuş değillerdir. Aynı zamanda Türk ulusu da tarihi bir iftiradan kurtulmuştur. Hiç değilse hukuksal açıdan Ermeni Kırım'ı iddiası çökmüştür. Bu iddia asılsızdı. Düşman propagandasıydı. Ama gerçekmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştı ve Malta sürgünleri de Kırım suçuyla lekelenmek istenmişlerdi. Aslında ise Türk yurttaşlarının Malta'ya sürülmeleri İngilizlerin Türkiye'ye karşı inatla yürütmeye çalıştıkları politikanın bir parçasıydı. Malta sürgünleri açısından İngiliz politikasının 3 ayrı dönemi görülür. Şöyle ki, 1. Mütareke Antlaşması'nın imzalanmasından Sivas Kongresi'ne kadar geçen dönem Kasım 1918-Eylül 1919. Bu dönemde İngilizler Türkiye'de bir ulusal direniş hareketinin doğuşunu önlemeye çalışmışlardır. İtilaf devletlerinin mütareke uygulamalarına karşı Türkiye'de doğabilecek patlamalar, örgütlenmeler önlenebilirse Türkiye'yi parçalayıp yok etme politikası başarıyla yürütülebilecekti. Böyle bir direniş kıpırdanışının İttihatçı örgütten gelebileceği düşünülmüş ve İttihatçı ileri gelenlere yakalanıp sürülmüştür bu dönemde. Sürgünlere 7 çeşit suç yakıştırmak istenmiştir ama bu suçlar siyasal amaçlar için uydurulmuş birer kılıftı. Türk ulusal direnişini doğmadan söndürme politikası Sivas Kongresi ile iflas etmiş ve İttihatçıları Malta'ya sürme işi de durdurulmuştur. İngilizler Türkiye ölçüsünde bir örgütlenme olduğunu ve Sivas'ta Kongre Temsil Heyeti adı altında fiili bir hükümet olduğunu görmüşlerdir. 2. Sivas Kongresi'nden Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına kadar geçen dönem Eylül 1919-Ağustos 1920. Bu dönemde İngilizlerin birinci hedefi Kemalistleri dize getirmekti. Sivas Kongresi'nden sonra bir süre bekle gör politikası güderler, daha doğrusu birkaç ay pusuda beklerler. Ondan sonra Kemalistlere karşı yaman bir savaş açarlar. İstanbul işgal edilir, Osmanlı Meclisi basılır. Kemalist mebuslardan bazıları yakalanıp Malta'ya sürülür. Anadolu'da ayaklanmalar körüklenir. Kemalistler dize getirilmek istenir. Sevr Antlaşması İstanbul hükümetine dikte edilir. Antlaşmada Kemalistlerin müttefik mahkemesinde yargılanmasına olanak veren maddeler vardır. Malta'ya sürülenlerden başka Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa gibi Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin önderleri de yargılanıp cezalandırılacaklar listesindedir. Bu politika daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla iflas etmiştir. Türk Kurtuluş Hareketi bastırılmak şöyle dursun, gittikçe güçlenir. Malta'ya sürülen Kemalistlerden daha fazla insan Anadolu'ya geçip Mustafa Kemal'e katılır. Parlamento İstanbul'dan Ankara'ya kaymış, inisiyatif İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiştir ve Ankara hükümeti Sevr Antlaşması'nı toptan yırtıp atmıştır. 3. Sevr Antlaşması'ndan sonraki dönem, Ağustos 1920, Ağustos 1921. Bu dönemde İngilizler Malta sürgünlerini serbest bırakmakla yargılamak arasında bocalarlar. Önce bütün sürgünleri ve ayrıca Sevr Antlaşması'na dayanarak İstanbul hükümetinden teslim alacakları 170 kadar suçlu Türk'ü cezalandırmayı düşünürler. Türkiye'deki olaylar İngilizlerin aleyhine geliştikçe yargılanacak kişilerin sayısında indirme yapılır. Mustafa Kemaller, Kazım Karabekirler gibi liderleri yakalayıp yargılama hayalleri suya düşer. Malta'daki sürgünler arasından da ayıklama yapılır. Suçsuzlar İngiliz tutsaklarıyla değiş tokuş için tutulur. Suçlular Türkiye Hristiyanlarına zorbalıktan dolayı yargılanmak isterir. Sonra yeni elemeler yapılır. Yargılanacakların sayıları biraz daha azaltılır. En sonunda 43 kişinin yargılanması için bütün çabalar harcanır. Bunların Ermeni kırımından suçlu olduklarını ispat için harıl harıl delil aranır. Amerikan arşivleri de alt üst edilir, hiçbir delil bulunamaz. İngiliz başsavcılığı bunların yargılanamayacaklarını söyler. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının birinci yıl dönümünde Londra hükümeti tam yenilgiyi kendi kendisine itiraf eder. İngiliz politikası çökmüştür. Bundan sonra Malta sürgünlerinin Türkiye'deki İngiliz tutsakları ile değiş tokuşunun kavgası yapılacaktır. Bu kavgaya geçmeden önce bir de Malta sürgünlerinin İngilizlere gönderdikleri mektuplara göz atmak, bu mektuplara dayanarak bazı sürgünlerin portrelerini çizmek yerinde olur. 19. ayrımın sonu, sayfa 292.